hatırlatmak açısından, bağlantı kurulması açısından belki üçüncü, son konuştuğum üçüncü toprağı biraz hızlı bir şekilde açıkladıktan sonra, hatırlattıktan sonra size dördüncü toprağı atlayıp noktalamak istiyorum bugün değerli kardeşler. Şimdi yedinci ayete bakın lütfen. Markos 4, ayet 7'ye bakıyoruz. 4, ayet 7. Ne diyor orada? Kimi dikenler arasına düştü? Üçüncü toprak türünden söz ediyor. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu ve filizler ürün vermedi. Demek ki sert yüzeyde, yol kenarı olarak ifade edilen sert yüzeyde tohumu kapıp giden neydi? Sözü kapıp giden şeytandı. Kuşlardan söz ediyor değil mi? Benzetme olaraktan. Şeytandı. Peki kayalık toprak olarak ifade edilen yürekte ise düşman kimdi? Benlik. Benlik düşmandı. Yani bedensel arzular Tanrı sözünün kök salarak derinlere inmesine izin vermiyor. Arzulardan dolayı, yanlış düşüncelerden dolayı tohum derinlere inemiyor değerli kardeşler. Ve üçüncü sınıf insan yüreğini açıklayan dikenli toprak ise ne diyor? Dünyasal arzu ve kaygılar. Ve Tanrı sözünü o arzular ne yapıyor? Boğuyor. Demek ki şeytan, benlik ve üçüncüsü de dünya. Aslında üç ayrı, hepsi şeytan tarafından kullanılmış olsa da üç düşman tarafından saldırı altındayız aslında. Benliğimiz bize saldırıyor, doğru mu? Şeytan bunu güzel bir şekilde kullanıyor. Dünyadaki bir takım çekiciliği, arzuları kullanıyor. Çok etkin bir şekilde. Ve kendisi bir şekilde el atıyor bazı durumlara. Üç ayrı şekilde, yönden saldırı altındayız sevgili kardeşler. Onun için 18 ve 19. ayetlerde şöyle okuyoruz. Bunlar sözü işitirler ama dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini engeller diyor. Bu tür kişilerin hayatlarında yabani otlar var, dikenler var, onu sarmış vaziyette. Ve dünyasal kaygılara odaklı olduğu için, dünyasal sıkıntı ve gelişmelere odaklı olmuş olduğu için ayakta kalmakta ya da nefes almakta zorlanıyor. Ve yeterince nefes alamadığı için verim istenildiği gibi olmuyor. Yani verimsiz, durgun, kurak bir yaşam ifade ettik. Ve şöyle devam etmiştim bu üçüncü toprak türüyle ilgili olaraktan. Dedim ki hatırlayın mutlaka hepiniz bakımsız bahçelerden geçmişsinizdir ya da bakımsız tarlalardan geçmişsinizdir. Oraya baktığımız zaman yani bakım görmemiş bahçelere baktığımız zaman ben bazen yürüyüş yaparken tarlalarda hakikaten görüyorum. Evet ekin var. Başaklar büyümüş ama arasında yabani otlar ve dikenler var. Bol. Ve o dikenler, o yabani otlar ürünü boğmuş. Ürün fazla büyümemiş, serpilmemiş. Kafalarını eğmiş vaziyette. Yani soluk alamadığı için Rab'de sahip olduğu sevinç, tat, esenlik ne oluyor? Kendisi ondan yararlanamıyor. Hayatındaki o yabani otlardan, dikenlerden dolayı değerli kardeşler. Onun için bu durum o kişiyi olumsuz yönden etkilerken tabii ki topluluğu da etkiliyor ister istemez. Doğru mu? Benim Tanrı'yla olan ilişkim bozuk iken benim Hatice'yi etkilememem, İbrahim'i etkilememem mümkün değil. Emin olun. Benim Rab ile olan ilişkim ne kadar sağlıklı ise ben o kadar sağlıklıyım. Ben ne kadar sağlıklı isem sizler de o kadar sağlıklısınız. Yani şöyle söyleyeyim. Bu küçük sürünün ayakta bütün olumsuzluklara rağmen ayakta kalabilmelerinin ön koşulu bireylerin sağlıklı olmasıdır. Yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyemeyiz. Ben sorumluyum. Ben üzerime düşeni yapacağım. Sen üzerine düşeni yapacaksın. Sizler üzerine düşeni yapacaksınız. Ve bu toplulukta ayakta dik durmaya devam edecek. Rab ile birlikte değerli kardeşler. Demek ki bizler Rabbin çocukları olaraktan aradaki farkı ne dedim? Bilmemiz gerekiyor dedim. Hatırlıyor musun? Bir örnek verdim size. Rabbin sözünde geliştikçe büyüyorsun. Ve büyüdükçe olgunlaşıyorsun. Olgunlaştıkça bir takım hani çelişki gibi görünen ama çelişki olmayan bir takım ayetlere karşı doğru yanıtlar verebiliyorsun değerli kardeşler. Onun için demiştim ya uzmanlar bu sahte paralar üzerinde, sahte çekler üzerinde eğitim gördükleri için gerçeğini çok iyi biliyorlar diye bir ifade kullanmıştım. Doğru mu? Ha? Hayır öyle bir şey söylemedim. Bak sizi yine düşürdüm. Gerçi bakın sahtesini bu kişiler sahtesini öğrenmiyorlar. Sahtesi nasıl diye. Bu kişiler gerçeğini öğreniyorlar. Yani gerçeğini ne olduğunu biz iyi bilirsek karşımıza çıkan sahte bir öğretiye bu sahtedir. Bu gerçek değildir. Bu doğru değildir. Bu böyle değildir diyebiliriz. O zaman dedim ki yabani otlar, dikenler ve iyi ürün arasındaki farkı Recep ve sizler bilmeniz lazım. Nasıl bileceksiniz? Rabbin sözünde gelişerek. Onun için önemlidir. Yalvarıyorum size ben de dahil. Her gün Rabbin sözüne ama bu kadar, ama bu kadar. Mutlaka zaman ayırın. O söz sizi olmanız gereken noktaya, seviyeye getirecek değerli kardeşler. Onun için aramızda bu yabani otlar varsa, dikenler varsa dedim, bunlar gitmeli. Hani ister istemez ilişkilerimizde bir takım duvarlar örülüyor. Doğru mu? Bu duvarlar yıkılmalı. Bu duvarlar yıkılmalı ki ilişkiler sağlıklı bir şekilde iyi bir noktada kalabilsin sevgili kardeşler. Onun için eğer biz bunu yaptığımızda, Rab'be gelip arınmamıza izin verdiğimizde bizde ne gerçekleşiyor biliyor musunuz? Hatırlayın, Efesler 4. bölümü açın. Bu ayetlerle bitirmiştim. Efesler 4. Efes'e brief, mektup. 4. bölümün 13. ayetini okur musun Özlem, bulduysan?
Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz.
Bakın, ne yapıyoruz? Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişiyoruz. Ve 15. ayete atlayın. Yani o olgunluk düzeyine erişerek 15. ayete bakıyoruz. Bedenin
tersine, sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz.
Görebiliyor musunuz? Bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz. Nasıl olacak bu? O yabani otların, değil mi? Dikenlerin hayatımızdan gitmesine izin vererek Rabbin sözünü hayatımıza doğru bir şekilde sokarak. böyle dedik ve bunun ardından koşmamız gerektiğini söyledik. Bu şekilde noktaladık. Doğru mu? Şimdi kaldığımız yerden gelin devam edelim değerli kardeşler. En son toprak türü olan verimli toprak türü. Yani nedir bu verimli toprak türünün özelliği? Bol ürün getiriyor, değil mi? Kat kat ürün getiriyor. Okuyabilir miyiz lütfen? 20. ayeti. Evet, 20. ayet. 4. bölümün 20. ayeti.
İyi toprağa ekilenler ise sözü işiten, onu benimseyen, kimi 30, kimi 60, kimi de 100 kat ürün veren kişilerdir.
Ya, hamdolsun. Teşekkür ederim Özlem. Bakın, dikkat ederseniz değerli kardeşler, 4 ayrı toprak içerisinde iyi toprak olarak ifade ettiğimiz toprak türü diğer topraklardan ayıran özelliği ne? Ürün getirdiğine göre toprak tohum için uygun zemine sahip. Yani yüreğin durumu olması gereken noktada olduğu için Tanrı'nın sözü düştüğünde geriye ürün olarak ortaya çıkıyor. Kat kat ürün olarak ortaya çıkıyor. Demek ki tohumun derinlere inmesini sağlayan ön koşul toprağın uygun noktada olmuş olması. Taşlık değil, sert yüzeyli değil, yani kendi dolulara göre hareket eden yapıda değil ve dikenli değil, yabani otlarla çevrilmiş değil değerli kardeşler. Tohumu içine almış, onunla özdeş olmuş, bütünleşmiş ve bütünleşmenin sonucu derinlere inerek ürün olarak ortaya çıkıyor değerli kardeşler. Şimdi koşula bakalım. Tekrar bakalım 20. ayete. Orada bir koşul var. İyi toprağa ekilenler ise sözü işiten, onu benimseyen, kimi 30, kimi 60, kimi de 100 kat ürün getiren kişilerdir. Şimdi buradaki koşul ne? Ürün getirmenin koşulu ne? Evet, dedik ki uygun bir zemin olması lazım. Doğru. Tohuma uygun bir zemin olması lazım. Bu ürün ortaya çıkabilmesi için. Ama bu ayette bizim aslında almamız gereken, içimize sindirmemiz gereken, aslında bunu bir ruhsal ilke olarak almamız gereken bir ilke var burada değerli kardeşler. Benimsemek bitti. Bu iki söz, bakın, sözü işiten ve onu benimseyen kişiler. Yani iman etmiş, doğru mu? İşitmekte kalmamış, Rabbin sözünü benimsemiş, iman etmiş ve onunla bütünleşmiş ve kol kola Rab ile birlikte yürüyen kişiler. Ancak bu kişiler, Rab ile birlikte yürüyen kişiler, öğrendiklerini benimseyip hayatına sokan kişiler, sadece işitmekte kalmayıp onları hayatına sokabilen kişiler ancak ürün getirebiliyor hayatında. Hem de bakın ne diyor? Kimi 30, kimi 60, kimi de 100 kat. Şimdi bu neyi açıklıyor bize? Farklı rakamların olması neyi gösteriyor bize? Ürün verme açısından düşünürsek eğer, bu toprak türü yeniden doğmuş kişileri açıkladığına göre, imanları gösterdiğine göre, demek ki imanlılar arasında da fark olduğunu gösteriyor. Değil mi? Bana bakıyorsunuz 30 kat. Ama İbrahim'e bakıyorsunuz 60 kat. Hatice'ye bakıyorsun 100 kat. Songül'e bakıyorsun 120 kat. Bu neyi gösteriyor? Hepimizin yani imanlar arasında da ürün verme konusunda farklılık olduğunu bize açıklıyor, gösteriyor değerli kardeşler. Şimdi ekilen tohum, Tanrı'nın sözü, işitilen söz gerçek anlamda içeri alınıp sindirildiği zaman yani o söz ile, işittiğin söz ile özdeş olduğun zaman, onunla gerçek anlamda bütünleştiğin zaman bunun doğal bir sonucu var. Yani o sözle bütünleşmiş olmanın getirdiği doğal bir sonuç var. Ürün miktarı farklı da olmuş olsa mutlaka ürün var değerli kardeşler. Bakın mutlaka ürün var. Ama 30 ama 100. Ama ürün var. Farklı miktarda da olsa ürün var. Nasıl mümkün bu? Ancak o sözle özdeş olduğun zaman, onunla bütün olduğun zaman değerli kardeşler, onu gerçek anlamda içine sindirdiğin zaman değerli kardeşler. Biz bunu gerçekleştirdiğimizde, o söz hayatımızda vücut aldığında, biçim aldığında, sevinç olarak, esenlik olarak, umut olarak dışarıya büyük bir bereket olaraktan akmaya başlıyor. Değerli kardeşler, neye bağlı bu? İşittiğin sözü benimsemeyle ilgili. Onunla özdeş olmakla ilgili bir şey sevgili kardeşler. Onun için sözü duymak, sözün hoşunuza gitmiş olması yeterli değil. Hani bazen diyoruz ya, ben de bazen heyecanlanıyorum bazı ayetleri okurken. O heyecan duymak güzel bir şey olabilir. Heyecan duyuyoruz ama bu yeterli değil heyecanlanmak. Duygular olacak, hayatımızın birer parçası. Ama önde duygular olmayacak. Bu yeterli değil. O duyguları içimize duyumsamak yeterli değil. İşittiğimiz sözü bakın. Yine haftalar öncesi hani hatırlayın geçtiğimiz sene işitmek ve dinlemek arasındaki farkı açıklamıştım size. İşitmek duymakla ilgili ama dinlemek benimsemekle ilgili. Yani işitebilirsin ama dinlemeyebilirsin. Ve dinleme derken de hatırlayın, onun da farklı olduğunu söyledim değil mi? Hatırlayın. Birkaç çeşit dinlemekten söz etmiştim. Hatırlayabilecek misiniz? Bir tanesini ben söyleyeyim mi? Seçerek dinlemek demiştim. Yani işine geleni alıyorsun, işine gelmeyeni dışarıda bırakıyorsun. Seçerek dinlemek. Bir de dinliyormuş gibi. Muşçasına dinlemek. Yani kafa bambaşka yerde. Dün yaşadığın olaylara takılmış. Evde oluşan, o evde gerçekleşen bir takım şeylere odaklı. Bedenen buradasın ama kafa burada değil. Bir de üçüncüsü vardı, çok önemli. Aktif dinlemek. Değil mi? Ne demek ki aktif dinlemek? Dinlediğini düşünmek. Onu üzerinde kafa yormak. Elde ettiğin kazanımı hayatına sokup yaşamak. Bu çok önemli. Dinlerken bu şekilde dinlememiz lazım. Yani aktif bir şekilde dinlememiz gerekiyor değerli kardeşler. Onun için bedenlerimize baktığımız zaman aynı durum söz konusu. Sindirim ne zaman başlıyor? Ağza aldığımız zaman olmuyor. Her şey ağza almakla başlamıyor. Değil mi? Ağza alıyorsun, çiğniyorsun, çiğnediğini gönderiyorsun. Bir de bir takım enzimler var değil mi? Onlar üzerinde çalışıyor, sindiriyor, özümlüyor, kaslara, sinirlere, kemiklere, diğer organlara elde ettiği gıda ne ise, vitamin ya da mineraller ne ise onları ne yapıyor? Vücudumuzun uzuvlarına kazandırıyor. Değerli kardeşler. Aynı şekilde bizde ruhsal kapsamda bu şekilde kutsal söz etkisini gösteriyor. İşitiyoruz. İşittiğimizi dinliyoruz. Yani benimsiyoruz. Yani benimsediğimizi hayatımıza sokuyoruz. Hayatımıza soktukça, İbrahim de zaman zaman burada söyledi, dile getirdi, hatırlayın. Bilmek yeterli değil. Bildiğini hayata sokmak önemli. Soktukça gelişiyorsun değerli kardeşler. Onun için zaman zaman yeri geldiğinde söylemişimdir. Bu sözde, Allah'ın sözünde 119. mezmurda. Örneğin 119. mezmura baktığımız zaman orada 15. ayette bir ifade yer alıyor. Diyor ki orada sözlerini derin derin düşünüyorum. Ne diyor? Sözlerini derin derin düşünüyorum. Ya da atlayın ona benzer iki ayet daha var. Aynı mezmurda 23. ayete bak. Ne diyor İsmet?
Önderler toplanıp beni kötüleseler bile ben kulum senin kurallarını derin derin düşüneceğim.
Bakın ne diyor? Senin kurallarını derin derin düşüneceğim. 48 ne diyor? O da benzer bir şey kullanıyor değil mi? 48 ne diyor?
Saygı ve sevgi duyuyorum. Buyruklarına derin derin düşünüyorum.
Bakın buyruklarını derin derin düşünüyorum. Kurallarını derin derin düşünüyorum. Sözlerini derin derin düşünüyorum diyor. Şimdi buradaki derin derin düşünüyorum ifadesi İbranice olaraktan baktığımız zaman orada seyah sözü kullanılıyor. Ve anlamına ben baktım sözlükte. Ne demek biliyor musunuz? Geviş getirmek demek. Yani derin derin düşünmenin karşılığı işittiğin söz üzerinde geviş getirmek, çiğnemek, özümlemek ve yaşama sokmak. Görebiliyor musunuz? Derin derin düşünürken alıp da ezberle, ezberlemek de yeterli değil. Biliyor musunuz? Onun üzerinde derinliğini düşünürken onun üzerine geviş getiriyorsun. Ya benim için ne anlam ifade ediyor bu söz? Ve o ne anlam ifade ediyorsa senin için oradan bir pay çıkartıyorsun kendine. Ve o elde ettiğin payı, zenginliği hayatına sokuyorsun. İşte o zaman ne oluyor? O elde ettiğin pay, o kazanım senin hayatında, ruhsal yaşamında destek olabiliyor. Geviş getirdiğin zaman, üzerinde derin derin düşündüğün zaman değerli kardeşler, konu üzerinde her yönüyle düşünmemiz ve üzerinde düşünerek taşınmamız gerekiyor değerli kardeşler. Şimdi bakıyoruz. Güzel bir örnek. Elçilerin işleri ya da habercilerin işleri 8. bölüm. Elçilerin işleri ya da habercilerin işleri 8. bölüm. Oraya baktığımız zaman orada güzel bir örnek var. Hatırlıyor musunuz? Filipus diye bir kişi vardı. Etiyopyalı köle. Değil mi? Bu adam kimdi? Harem ağasından. Yani Hadım ağasından söz ediliyor. Bu adam kutsal yazıları okuyordu Yeşaya'dan. Değil mi? Kutsal yazıları okuyordu. Anlıyor muydu sözü? Hayır, anlamıyordu. Anlamıyordu. Ve ne yaptı? Tanrı'nın ruhu Filipus'u ona gönderdi. Doğru mu? Filipus ne yaptı? O okuduğu sözü ona açıkladı ve haram ağası da iman etti. Doğru mu? Açıklamak demek, üzerinde derin derin düşünmek demek aslında. Rabbin sözünün senin için ne anlam ifade ettiğini anlayabilmen için üzerinde derin derin düşünmen gerekiyor. üzerinde kafa yorman gerekiyor. Kafa yormadıkça kendine bir pay çıkartman mümkün değil sevgili kardeşler. Demek ki bu çok önemli. Nasıl işittiğimiz, nasıl işittiğimiz ve Rabbin sözünü işitirken yüreğimizin hangi durumda olduğu çok önemli. İşiteceğiz ama yürek de olması gereken noktada olması gerekiyor değerli kardeşler. Şimdi düşünün, böyle bir yürek, yani bol bol, kat kat, ürün getiren yürek, sertleşmiş olan yürekten, yani sert 150 dediğimiz, kendi doğrularına göre hareket eden yürekten, bir takım arzuların yoğun bastığı, taşlıklar olarak ifade ettiğimiz taşlı topraktan, taşlı yürekten diyelim, ya da bir takım dünyasal arzuların ağır bastığı, kaygıların ağır bastığı, o dikenlerin, otların yoğun olduğu, çevrelediği bir yürekten, bir topraktan daha iyi değil mi bu iyi yürek, bu iyi toprak? Ha? Hangisi daha sizin için? Sert yüzeyli toprak mı? Taşlık mı? Dikenlerle ve yaban otlara çevrilmiş bir toprak mı? Bir yürek mi? Tabii ki iyi toprak. Bakın yüreklerinize. Yürekler ne durumda? Bakın değerli kardeşler. Bu toprak türünü böyle bir yüreğe sahip olan kişinin ne durumda olduğunu açıklayan çok güzel bir kesim var. Bakın lütfen 92. mezmur ayet 12. Almancasında kaçtır bilmiyorum ama 12. Türkçesinde 12. ayet. 92. bölüm 12. ayet. Ne diyor İsmet?
Doğru insan hurma ağacı gibi serpilecek. Lübnan sederi gibi yükselecek.
Doğru insan kim? Hani diyoruz ya aslında bizde bir doğruluk yok. Ama doğru olana ait olduğumuz için onun doğruluğunu almış kişiler olarak bizler doğruyuz. Doğru mu? O zaman ne diyebiliriz? Doğru insan, iman etmiş insan. Yani Tanrı çocuğu burada. Bakın iman eden kişi eğer Rabbin sözüyle özdeş olduysa, onunla bütünleştiyse, onun içine sindirip hayatına soktuysa sonuç bu. Hurma ağacı gibi serpilecek, Lübnan sediri gibi yükselecek. Ya ben düşündüm birazcık. Ya neden şeftali ağacı demiyor? Ne bileyim işte nar ağacı demiyor. Hurma ağacı diyor. Birazcık araştırdım, birazcık baktım. Biliyor musunuz bir hurma ağacı ne kadar meyve veriyor? Küçük olmasına rağmen, bakın yani bir portakal büyük. 10 tane portakal 2 kilo 3 kilo geliyor. O başka bir şey. Ama küçücük bir hurma ağacı, hurma meyvesi. Ve bir hurma ağacı ne kadar meyve veriyor biliyor musunuz? Yaklaşık 250 kilo. 250 kilo. O zaman dedim ki, bakın bu neyi gösteriyor bize hurma ağacı? Verimlilik. Almanca'da ne diyoruz verimlilik? Ne diyoruz Almanca? Ha? Fruchtbar. Ya tamam. Evet. Bol ürün. Neyi gösteriyor? Verimliliği gösteriyor. Şimdi sedir ağacına baktım. Ve biliyorsunuz Lübnan sediri demesinde bir anlamsızlık yok. Çünkü sedir ağacının çıktığı ülke orası. Lübnan'dan çıktığı için. Oraya özgü bir ağaç aslında. Bizim ülkede de var ayrı bir şey. Almanya'da da var ayrı bir şey. Ama aslında çıkış yeri Lübnan. O ağacın olduğu alan. Ve bu ağacın ne özelliği var biliyor musunuz? Okudum birazcık, diyorlar ki bu gemicilik sektörü başladığında, o zamanlar hani gemiyle taşıma olayı başladığında gemileri bu sedir ağacından yapıyorlarmış. Neden biliyor musunuz? En dayanıklı ağaç. Ve gemi direkleri biliyorsunuz motor yoktu. Ne vardı? Yelken vardı. Ama yelkenlere bak, o koca gemilerin yelkenlerine baktığınız zaman ortada kocaman bir ağaç. Doğru mu? Bir çeşit çam ağacı. Sedir. Ve o kadar güçlü ki gelebilecek o fırtınalara karşı ayakta dimdik durabiliyor o ağaç. Bu neyi gösteriyor? Dayanıklılığı gösteriyor. Demek ki ben eğer Rabbin sözüyle özdeş olursam, öğrendiğimi, elde ettiğimi hayatıma sokarsam, hurma ağacı gibi verimli, ürün getiren ama sedir ağacı gibi de ayakta dimdik duran. İstemez miyiz baston yutmuş gibi Hatice? Böyle dimdik. Bütün sorunlar var. Hani o gemiye esen o kuvvetli rüzgar gibi o bez parçası geriliyor geriliyor ama ağaç dimdik duruyor. Sen de dimdik. Sıkıntı var, sorun var, dertler var, boğuşuyoruz ama hala ayakta dimdik duruyoruz. Verimli ve dik. Kimin sayesinde? Ait olduğumuz Rab Tanrı sayesinde. Eğer ben Rabbin sözüyle özdeş olursam, onunla bütünleşirsem, elde ettiğimi hayatıma sokarsam, hurma ağacı gibi verimli ve sedir ağacı gibi dik durma imkanına kavuşmuş oluyorum değerli kardeşler. Bakın ondan sonra bunu hani kanıtlamak açısından 14. ayete atla, bir de 14'ü oku. 92 mezmur, 92, 14. ayet. 14. Şimdi böyle davranan kişiler için bakın ne diyor.
Böyleleri yaşlanınca da meyve verecek, taptaze ve yeşil kalacaklar.
Ya bakın, çok enteresan bir ifade. Yaşlanınca, Almancasında yaşlanma sözü var mı Songül? Aha tamam, ya var doğru. Yaşlandığında. Bakın. Onun için herhalde Yeşu ne demişti? 85 yaşına geldim, hala savaşmaya hazırım. Ya düşünün, 85 yaşında İbrahim hala Rabbin kürsüsünde vaaz ediyor. ...80 yaşına gelmişiz, hala İsmet dimdik ayakta duruyor. Eşiyle beraber. Sevgili Özlem de öyle. Ya ne kadar tatlı bir şey ya. Yaşlanınca meyve verecek. Yaşlansa bile. Taptaze. Yeşil ne demek biliyor musun? Yeşil. Evet. Evet. Sürekli canlı demek. Canlı. Hayatta demek. Sürekli canlı kalacak. Bakın, inanın harika bir ifade yer alıyor burada sedir ağacını kullanırken. Sedir ağacı yaklaşık 1000 yıl yaşıyor. Biliyor musunuz? 1000 yıl. Sedir ağacı 1000 yıl kadar yaşayabiliyor değerli kardeşler. Güce bakın. Ve biliyor musunuz? O ağaçların bir özelliği var. Yaprakları çam türü ya, yeşil. Hatta bu Noel zamanında çam ağaçları ot cinsten yapıyorlar onu. Hiç yaprağı solmuyor. Devamlı yeşil. Rab hepimizin hayatında yeşilliklerin bol olduğu bir hayat sürdürmemizi sağlasın. Bunun bir tek koşulu var. Rabbin sözüne sımsıkı sarılmak. Öğrendiklerimizi hayatımıza sokmak. Rab ile paydaşlık içerisinde kalarak değerli kardeşler. Biz paydaşlık içerisinde kalırsak Rabbimizle, o zaman sahip olduğumuz yetenekleri yitirmiyoruz. Sahip olduğumuz özellikleri kaybetmiyoruz. Daha da gelişerek yürümeye devam ediyoruz sevgili kardeşler. Şimdi diyoruz ki bazen de evet ben sözü sadece işitmiyorum, aynı zamanda da dinliyorum. Güzel. Ama değişik nedenlerden dolayı bakın dünyada yaşıyoruz değil mi? İniş çıkışlar oluyor hayatımızda. Değişik nedenlerden dolayı ne oluyor? Toprak da yürek de bazen sertleşebiliyor, doğru mu? Bir takım değişik arzuların ağır basmasından dolayı kaygılar, endişe, sıkıntı, sorun, problemlerin ağır basmasından dolayı yüreğin durumu değişebiliyor. Şimdi ne gerekiyor bunu yapabilmek için? Bunu tekrar iyi bir duruma getirmek için ne yapmak gerekiyor? Aynı çiftçinin yaptığını bizler de yapmamız gerekiyor. Hatırlayın, böyle sert yüzey olan bir toprak, otların, dikenlerin olduğu bir toprağı çiftçi ne yapıyor? Söyleyin ya. Ha, söyle. Üsttekini alta. Ne demek bu? Sürüyor toprağı. Değil mi? Hani bir kere burada söylemiştim. Bel var. Basıyorsun. Eğer küçükse bahçen öyle yapıyorsun. Sertse basıyorsun. Kaldırıyorsun. Yani toprağın havalanmasını ve yabani otların, dikenlerin gitmesini ve diğer o artık olan şeylerin temizlenmesini sağlıyoruz. Onun için Hoşaya peygamber bunu çok güzel ifade ediyor. Diyor ki Hoşaya 10. bölümde. Hoşaya peygamber 10. bölümün 12. ayetinde. 10-12'de.
Ekin, kendiniz için sevgi meyveleri biçin. Nadasa bıraktığınız toprağı işleyin.
Bakın. Ya. Bakın burada işlemek var. Toprağa sürmek, işlemek. Üstteki sert yüzeyi alta getirmek. Dikenleri otların gitmesine izin vermek sevgili kardeşler. Bu neyi gösteriyor bize ruhsal kapsamda? Tövbeyi gösteriyor. Bizler Rabbin önüne her gün gelmeliyiz. O dikenlerin, o yabani otların, o taşların gitmesi için, arınmamız için, uygun hale gelebilmek için, tekrar yumuşak toprağa düşen o yağmur gibi Rabbin sözlerini içimize sindirebilmek için. Bizler bunu her gün yapmamız gerekiyor. Bu dünyada yaşamakta olduğumuz için değerli kardeşler. Onun için diyorum ki kendi doğrularını, arzularını, isteklerini önde tutarak yüreğinin sertleşmesine izin verme. Kendi doğrularına göre hareket etme. İstediğimi yaparım deme. Ve yüreğine zarar verecek o gurura, o büyüklenmeye izin verme sevgili kardeşim. Bakın, eğer biz bunu yaptığımızda Rabbe gelip, tövbe edip, yüreğimizin alt üst olmasına izin verdiğimizde, Rab tarafından, kutsal ruh tarafından diri sözlü aracılığıyla sürülmesine izin verdiğimizde ne oluyor? Bakın Yeşaya peygamber şöyle diyor. 55. bölüm. Yeşaya 55. Yeşaya 55. bölüm. İlk 3 ayet. Yeşaya 55 ilk 3 ayet. Yeşaya 55 ilk 3 ayet. Ne diyor Özlem?
Ey susamış olanlar, sulara gelin. Parası olmayanlar, gelin, satın alın, yiyin. Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın. Paranızı neden ekmek olmayana, emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz? Beni iyi dinleyin ki iyi olanı yiyesiniz. Bolluğun tadını çıkarasınız. Kulak verin, bana gelin. Dinleyin ki yaşayasınız. Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma, Davut'a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım.
Amin. Amin. Bakın burada üç harika söz var. Ne yapmamız gerekiyor? Bir, gelmemiz gerekiyor. Doğru mu? İki, Rabbin sözüne kulak vermemiz gerekiyor. Peki, Rabbe gelmek, arınmamıza izin vermek, Rabbin sözlerini duymak, dinlemek, bunun sonucu ne? Ha? Son söz ne diyor? Evet. Yani yaşayasınız. Değil mi? Bakın, yaşamanın sırrı ne? Bakın, ne diyor? Kulak verip dinleyin ki yaşayasınız. Rabbe yöneleceğiz. Ona kulak vereceğiz. Ve o kulak verdiğimiz sözü benimseyeceğiz. Rabbin bizi arıtmasına izin vereceğiz. Ve öğrendiklerimizi hayata sokacağız. Ve bunun sonucu da yaşamak. Değerli kardeşler. Gelin Rabbe yönelelim. Kuraklığı gidermenin, acılığı gidermenin, durgunluğu gidermenin, tatsızlığı gidermenin tek bir koşulu var. Rabbe gelin. Yaşamanın sırrı nerede? Rabbe. Rabbe bakmakta. Onun için Kutsal Söz bize ne kadar güzel söylüyor. Matta 4. bölüm 4. ayette diyor ki, insan sadece ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her bir sözle yaşar. Söz. Tanrı'nın sözü, besin kaynağımız. Gelin izin verelim. O söz, kayaları parçalayan balyoz gibi sertleşmiş yüreklerimizi parçalasın sevgili kardeşler. Daha çok kırılmamızı sağlasın. Alçak gönüllü bir şekilde yaşamamızı sağlasın değerli kardeşler. Rab sözü aracıyla bize konuşuyor hamdolsun. Ama bizler de onu dinlememiz gerekiyor can kulağıyla. Ama nasıl dinleyeceğiz? Değerli kardeşler, görünüşte dinleyerek değil. Yani dinliyormuş gibi görünmek, bu şekilde dinleyerek değil. Nasıl dinleyeceğiz? Seçerek de dinlemeyeceğiz. Nasıl dinleyeceğiz Songül? Aktif. Ya bu söz benim için ne anlam ifade ediyor? Elde ettiğini hayatımıza sokacağız sevgili kardeşler. Evet, o zaman gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliriz. Bereket dolu bir yaşamın sırrı aktif dinlemekte. Amin. Ben zaman ayırıyorum, okuyorum. Muşçasını okuyorsan faydası yok. Bir şeyler almak için okuyorsan, öğrendiğini hayata sokuyorsan ne mutlu sana, ne mutlu bana. Çalı kuşu romanı okur gibi kutsal sözü okumanın nokta kadar faydası yok değerli kardeşler. Bunun altını önemli çiziyorum ve yavaş yavaş sona doğru geliyorum. Yedi kiliseye baktığımız zaman, yani bu dinlemek ne kadar önemli olduğunu ifade etmek açısından bu yedi kiliseyi örnek vermek istiyorum. Bu yedi kilise için biliyorsun yedi farklı uyarı var. Övgü var. İkisi için, Philadelphia topluluğu için ve İzmir için övgü vardı. Ama yedisi içinde ortak bir ifade kullanıyor Rab, ruhu aracılığıyla. Biliyor musunuz ne o? Yedi kilise içinde bir ifade var. Söyle söyle, evet. Kulağı olan kilise topluluklarının ne dediğini işitsin. Demek ki kulak var ama işitmiyor. Ya da duymazlıktan geliyor. Bazen yapıyoruz değil mi? Onun için diyorum seçerek dinlemek. İşimize geleni duyuyoruz. İşimize gelmeyeni dışarıda bırakıyoruz. Rab önce benden başlasın. Böyle bir dinlemeyi bizden uzaklaştırsın sevgili kardeşler. Burada İbrahim konuşurken ya da ben konuşurken, kardeşler burada konuşurken aktif dinleyiciler olalım. Mışçasına değil ama üzerinde derin derin düşünen, öğrendiklerini hayata sokanlar olalım sevgili kardeşler. Onun için bu harika bir ifade. Ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Siz ne durumdasınız ben bilmiyorum tabii ki. Yüreklerinizi göremediğim için değerli kardeşler. Ama Rab şu an eminim ki size de bir mesajı var. İçinde şu anda bulunduğunuz durum ne ise, nasıl bir durumla savaşıyorsan, sevgili Santa ya da sevgili İsmet, sevgili Özlem, Hatice, Songül ve İbrahim, Enver, sevgili Hasan, Ferhat. Nasıl bir durum içerisinde boğuşuyorsun bilmiyorum. Ama değerli kardeşler, bunun altını önemli çizmek istiyorum. Rab senin içinde bulunduğun durum içinde konuşuyor. Bugün. Ama o konuşuyor da sözü aracılığıyla biz ne yapmamız gerekiyor? Ne diyor? Ne okuduk? 55.3'te bakın. Yeşaya 55.3'te ne okuduk? Ne yapmamız gerekiyor? Üçüncü ayette 55.3'te yalvarıyor Tanrı bize aslında Yeşaya aracılığıyla. Yalvarıyor. Ne diyor? Kulak verin. Bana gelin. Dinleyin ki yaşayasınız. Bakın üç söz. Kulak ver, bana gel, dinle. Demek ki kulak vermek, işitmek. Ona gelmemiz gerekiyor işitmek için. Artı dinlemek de benimsemek demek. Yerine getirmek. Ona gelmemiz gerekiyor. Onu dinlememiz gerekiyor. Dinlediğimizi de hayatımıza sokmamız gerekiyor. Ve o her an bizimle birlikte. Hiçbir zaman bizi terk etmiş değil sevgili kardeşler. Onun için Matta 28'de diyor ki işte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. 28-20. Ama ona gelmen gerekiyor. Ona yönelmen gerekiyor. Senin için geçerli olan açıklamayı dinlemen gerekiyor. Yerine getirmen gerekiyor sevgili kardeşim. Gelin onun önünde hepimiz kırılalım. Öyle ki onun sözü yüreğimizin derinliklerine kadar ulaşabilsin. İzin verelim yüreklerimizin yumuşamasına, sürülmesine. O ruhu aracılığıyla bize kesinlikle konuşacaktır. Yuhanna 16'da diyor ki 13. ayette sizi tüm gerçeğe yöneltecek, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. Ama kulak verip işittiğimizde. Ama işitmekle kalmayıp dinlediğimizde yaşamlarımız yeniden yenilenecek, tazelenecek sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki Romalılar 10-17 bunu güzel doğrular nitelikte. Demek ki iman haberi duymakla olur diyor. İman haberi duymakla olur. Duymak ama duymuş olduğunu da dinlemek, yerine getirmek gerekiyor değerli kardeşler. Evet, tohum hikayesini anlatırken 3. ayette bakın şimdi. Aslında İsa bu benzetmeyi açıklarken, anlatırken Markos 4'e bakın. Bununla da şey yapacağım, noktalayacağım. Bakın Rab nasıl başlıyor? 3. ayete baktığınız zaman nasıl başlıyor? Yani doğrulamak açısından çok önemli olduğu için nasıl başlıyor 3. ayette? Özlem 4-3'te nasıl başlıyor?
Şunu dinleyin.
Evet. Bravo. Bakın nasıl başlıyor? Dinleyin diyor. Şunu dinleyin. Yani işittiğinizi benimseyin. İçinize sindirin, hayatınıza sokun. Peki 9. ayda bakın sonu nasıl bitiriyor?
İşitecek kulağı olan işitsin.
Görebiliyor musunuz? Dinlemek, yani sözü yaşama koymak işte bu kadar önemli ve gerekli. Değerli kardeşler. 119. mezmurun güzel bir ayeti var. Hepsi güzel de sözle ilgili genelde. Biliyorsunuz 119. mezmur tamamı söz. En çok geçen şeydir. İki ayetinin dışında. O kadar uzun bir mezmur. Hep sözü öne çıkartıyor. Ve orada güzel bir ifade var. 9. ayet. 9. ayet. Almancasında da aynı mı bilmiyorum. Ne diyor Songül? 9'u oku bakayım doğru mu? 119.9. Oku bakalım. Amin. Amin. Yani genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Aynı söz kullanılıyor Almanca'da da. Nasıl temiz tutuyor abi? Bakın. Rabbin sözünü okumakla demiyor. Rabbin sözünü ezberlemekle de değil. Rabbin sözünü tutmak ne demek biliyor musunuz? O sözü hayata sokmak demek. Sokuyorsan ne mutlu sana. Onun için vahiy kitabında güzel bir sıralama var. Onu ben size okumadan geçmek istemiyorum. Onu okuyacağım. Birinci bölüm, vahiy birinci bölümde. En son kitap vahiy birinci bölümde. Üçüncü ayette diyor ki, bakın değerli kardeşler, harika bir sıralama var. Bu sıralamayı hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın. Bu peygamberlik sözlerini okuyana ne mutlu. Doğru mu? Bu peygamberlik sözlerini okuyana ne mutlu ya. E babam şeytan da okuyor, şeytan da biliyor. Ne diyor Özlem?
Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu.
Haleluya. Amin. Bakın, okumak var. Okuduğunu dinlemek yani benimsemek, içine alıp sindirmek ve orada kalmıyorsun ama. Öğrendim ben bunu. Bu bana ait. Aa! Onu hayata sokuyorsun başkalarına bereket olmak için. Doğru mu? Sen gelişiyorsun, gelişen sen de başkalarının gelişmesine aracı oluyorsun. Okuyacağız ama ne yapacağız? Yerine getireceğiz değerli kardeşler. Evet, Rab konuşuyor ama biz dinliyor muyuz? Bak işitiyor muyuz demiyorum. Dinliyor muyuz? Rabbin sözlerini dinliyor muyuz? 4 ayrı topraktan söz ettik. Yani 4 ayrı yürek. Sert, ince yüzeyli. Taşlık, yabani otlar ve dikenlerle dolmuş ve ürün getiren toprak. O zaman size bir soru, en son soru. Hangi toprak türü senin yüreğini simgeliyor? Bakın yüreklerinize birkaç saniye. Hangi toprak türü? Zaman zaman yer de değiştiririz. Bazen taşlık oluyoruz, bazen yabani otlarla, dikenlerle sarılı oluyoruz değil mi? Bazen orada, bazen burada. Bakın yüreklerinize sertleşmiş durumda mısın? Onun için mi vurdum duymaz bir tutum sergiliyorsun? Yürekler taşlıklar oluşmuş derine mi inemiyorsun sevgili kardeşim? Yoksa yabani otlar ve dikenlerle boğulmuş nefes almaya mı çalışıyorsun? Ayakta kalmaya mı çalışıyorsun? Yoksa tam tersi Rab İsa Mesih'e bağlı ipleri onun eline bırakmış, sağlıklı ürün getirme gayreti içerisinde misin? Nasıl bir durumdasın değerli kardeşim? Son ayet Yeremia 17. Yeremia 17 ile baş başa bırakmak istiyorum sizleri. 8. ayet. Yeremia 17 ayet 8. Ne diyor İsmet?
Böylesi su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Köklerini akarsulara salar, sıcak gelince korkmaz, yaprakları hep yeşildir. Kuraklık yılında kaygılanmaz, meyve vermekten geri durmaz.
Bakın, böylesi, kim bu böylesi? Yani kendini Rabbin önüne getirmiş, tüm yabani otların dikenlerinin temizlenmesine izin vermiş, taşlıkların gitmesine izin vermiş ve bütün zenginliği içine alabilecek kişileri burada. O yürekleri burada bize açıklıyor. Böyle bir kişi, evet diyor, meyve vermekten geri durmaz. Meyve vermek istiyor musun? Hayatında meyve görmek istiyor musun? Sırrı ne? Sırrı ne? Bunun sırrı ne? İşittiğin sözü dinlemek. Bu bir. İkincisi, dinlediğin sözü benimsemek. Yani içine sindirmek. Ama sindirdiğinde kalmamak, elde ettiğini hayata sokmak gerekiyor. Gelin yüreklerimizi eğelim Rabbin önünde. Rab yüreklerimizi biliyor. Hangi toprak türü bizim yüreğimizi açıklıyor? Herkes biliyor bunu. Ben size bunu sordum. Rab ile yüz yüze gelmenize aracı olmaya çalıştım, o kadar. Ben de dahil. Bu konuyu hazırlarken ben de üzerinde derin derin düşündüm. Hangi toprak türü senin yüreğini açıklıyor Recep? Rab aramızda. Eğelim yüreklerimizi. Bir 10 saniye sonra, 15 saniye sonra her zamanki gibi İbrahim duayla toplantımızı kapatır.